Sayfa 504. Bir çelenk gibi başını çevreleyen saçının örgüsü ve çiçeklerle süslü mavi şapkası ona çok yakışmıştı. Sarı şebboy renginde, önü kırmalı ipekli bir bluzla, daha koyu renkte uzun bir eteklik giymiş. Beline de şapkasının renginde gümüş tokalı mavi bir kemer takmıştı. Göğsünde, tam kalbinin üstünde, saatli altın bir iğne, parmağında da bir alyans vardı. Bu kız bir zamanlar bizim evin arka tarafında bulaşık yıkar, mutfağın taşlarını ovar, birkaç peni koparmak için babamın ensesini gıdıklar ve tepenin yokuşundan aşağı bir erkek çocuk gibi koşardı. O genç kız. Bu kadın. Angarat. Hastayım ve kendime bakmam gerek, dedi. Eve gelen herkes bunu söylüyor. Aynı şeyi söyledi, rahat edeyim. Hastalık senin içinde, dedim. Yine bakıştık. Pencereden dışarıyı seyrederek ağzını oynattı ve sıkıntılı bir sesle ''Çok büyümüşsün Huv'' dedi. ''Uzun zamandan beri görmediğin için sana öyle geliyor'' dedim. ''Kilisedeki din derslerine gitmem için bana şeker verdiğin günleri hatırlıyor musun?'' Ankara'nın gözlerinde pırıl pırıl parlayan pembemsi yaşlar belirdi. ''Huv yavrum'' dedi. ''Sonra da sınıfta senden geri alırdım onları. Hiç hatırlamaz olur muyum? Ne ayıp.'' ''Hiç de ayıp değil'' dedim. ''Şekeri çok severdin.'' Şimdi ağlıyor ama yüzünün çizgileri değişmiyordu. Sadece gözlerinden yaşlar akıyordu. Kolunu omzuma dayadı. Pencereden dışarı bakıyordu. Vücudu kas katıydı. Dimdik duruyor, eğilmiyor, gevşemiyor, uzun bir yolun hiç değilse bir bölümünü geride bıraktığını gösteren bir işaret taşına yaslanıp dinlenen bir yolcu gibi sanki yorgunluğunu benimle paylaşıyordu. Sonra başını sarstı ve gözlerini sımsıkı yumdu. Sanki bu gözler bir düşmanın gözleriymiş gibi onlardaki yaşları eliyle sildi. ''Ben bir budalayım.'' dedi. ''Otur Huv, otur da karnını doyur.'' Eski Angarat'ın yürüyüşüyle odanın öbür ucuna gitti ve çıngırağın kordonuna Rusya ormanlarını çınlatırcasına asıldı. ''Haydi.'' dedi. ''Şimdi de biraz başka şeylerden söz edelim Huv. Demek maden ocağında çalışıyorsun öyle mi?'' Anneme o kadar benziyordu ki yüksek sesle gülmek zorunda kaldım. ''Eh.'' dedi ve gülümsedi. Kahkaha sesi işitmek ne güzel bir şey. Bizim eve gelsene kız, dedim. Bol bol kahkaha duyar, bu kahkahalara sen de katılırsın. Eve bir daha dönmeyeceğim Huv, dedi. Hiçbir zaman. Bu basma kalıp sözleri düşünmeden ağzını açıp kelimeleri ipe dizer gibi birbiri ardınca sıralayarak söyleyişinden ona niçin gelmek istemediğini sormanın bir işe yaramayacağını anladım. Soracak olsaydım boş yere zaman kaybederdim. O sırada Bayan Nikolas içeri girdi. Elinde bir tepsi, arkasında da başka bir tepsiyi taşıyan bir kız vardı. Yüzünden çok burnunun çevresini gülümseyen Bayan Nikolas yan göze bakarak o kalın sesiyle ''Evet Bayan Evans'' dedi. ''Çayınızı getirdim.'' Angarat değişik bir sesle, Blodven gibi, hatta onunkinden daha yumuşak bir sesle ''Teşekkür ederim Nikolas'' dedi. ''Bırakın, çayı ben koyarım.'' Bayan Nikolas ''Ya'' dedi. ''Demek çayı siz koyacaksınız öyle mi Bayan Evans? Oysa öteki adımların çayını daima ben koyardım. En iyi tabakların içinden parmaklarını çek.'' Sonra da kızın elin üstüne anahtarla vurdu. En iyi çabucak elini ağzına götürüp acıyan yeri emdi. Angarat ''Yeter Nikolas'' dedi. ''Bu anahtarlarla oynamaktan vazgeçin. Yoksa onları sizden alırım. Çayı da kendim koyacağım.'' Burnunun çevresi hala gülümseyen Bayan Nikolas hafifçe diz kırarak ''Peki Bayan Evans'' dedi. ''Evin yeni hanımı yeni bir yatak çarşafı gibidir, öyle değil mi? Biraz serttir ama yıkandıkça yumuşar.'' Bütün yuvarlaklığı, şişmanlığı ve siyahlığı ile kapıya doğru yöneldi. Odadan çıkınca da ağzının içinde ne olduğunu belirsiz bir şarkı mırıldanmaya başladı. ''Bu kadın iblisin teki'' dedim. Angarat sert ve kesin bir sesle ''Hem de su katılmamış'' dedi. ''Yol ver gitsin'' dedim. Angarat 47 yıldan beri Evans ailesinin yanındaymış, dedi. Günde 60 kez işitirsin bunu. Yol veremem ona. İçim rahat etmez sonra. Bunu hak edecek bir şey de yapmadı. Ev çok güzel. Üstelik elimi kıpırdatmama gerek kalmadan bütün işler yapılıyor. Kadıncağız sabahtan akşama kadar ayakta. Her şey onun eline bakıyor. Ama yanıma yaklaştığı zaman bağırmak geliyor içimden. İblis, dedim. Angarat da iblis, dedi. Gülüştük. Angarat, ''Tanıdığımız kızlarla olanlar nasıl?'' diye sordu. Ama onun sesinden ve bakışlarından sorduğu soruyla öğrenmek istediği şeyin ne olduğunu anladım. ''İyiler'' dedim. ''Eunice ve Yulinet Jenkins'ler evlendiler. Eunice köyde. Yulinet güncesini tutmak, Maldwyn Hughes'da doktor olmak için Londra'ya gittiler. Rice Howell kasabadaki bir mali müşavirin bürosunda çalışıyor ve her hafta eve 10 şilin gönderiyor. Madoc Post dağın öbür yanındaki teneke fabrikasında. Onu bu işe Owen yerleştirdi. Tegwin Bainan, Merritt Johnson oğluyla evlendi ve çiftlikte oturuyor. Angarat yalnız dinliyor, bir şey sormuyordu. Bütün bunları sıralamanın ne yararı vardı? Öğrenmek istediği şeyi sormuyor, benim söylememi bekliyordu. Bay Griffith ise hala herkesten önce kalkıyor ve herkesten sonra yatıyor, dedim ve Angarat'ın yüzünü görmemek için tabağa yere bakmak bahanesiyle eğildim. Yüzünü değil ama elini gördüm. Devam ederek, sesi de hala eskisi gibi, dedim. Vadinin bir ucundan öteki ucuna kadar ulaşıyor, hem de zorlanmadan. Odaya bir sessizlik çöktü. Bu öyle bir sessizlikti ki, insan bu sessizlikte çiçeklerin içmek için suyu yudumlayışlarını bile duyabilirdi. Bu sessizlikte dişlerin arasında ufalanan bir bisküvinin çıtırtısı, kilisede yapılan bir gürültü kadar çirkin gelebilirdi insana. Angarat, kendisi nasıl Hov? Diye sordu. Sanki dudakları kurumuş da su içmek istiyormuş gibi bir hali vardı Angarat'ın. Eskiden olduğu gibi değil, dedim ve bunu da bile bile söyledim. Gözleri iri iri açıldı, keskin bakışlarla üstüme dikildi. Nesi var, hasta mı? Gönülden yaralı, dedim. Sesine ve gözlerinde okunuyor bu hastalık. O da tıpkı senin gibi. Ayağa kalktı ve bir eliyle şömineye yaslanarak tepemden doğru pencereden dışarı baktı. Yüzünde hiçbir şey yoktu ama gözleri korkunç mu korkunçtu. Git buradan, dedi. Kalktım. Doğruca kapısının üstünde istiridye kabuğu biçiminde saçağı olan Bay Griffith'in küçük evine gittim ve onu her zaman birlikte çay içtiğimiz odada kitap okurken buldum. Yeni mobilyaları ve dağın tepesindeki çağlayana bitişik çiftlikte oturan yaşlı bayan Getty'nin kızıyla birlikte dokuduğu nefis halıyı görmek benim için bir zevk oldu. Her şey şimdi yerli yerindeydi. Bay Griffith, dedim. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Bay Griffith gülümseyerek, gel yavrum, dedi. Angarat Tainwise'a etti, dedim. Kitabı hiç telaş etmeden yavaşça kapattı. Evet, dedi. Hasta, dedim. Değişik bir sesle, doktora göründü mü? Diye sordu. Hayır, dedim. Onun zoru yüreğiyle. Bay Griffith masaya dayanarak ayağa kalktı. Elleri masanın parlak cilası üzerinde kurşuni izler bıraktı. Hiçbir şey yapamam, Hov, dedi. Siz vaizsiniz efendim, dedim. Bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin, kutsal kitap böyle yazmıyor mu? Evet, Hov, dedi. Sonra yine bir sessizlik oldu ve bu sessizlik içinde o yumruklarını birbirine dayamış dururken ben de çıkıp gittim. Aradan haftalar geçtikten sonra annem bir gün Angarat'ın beni görmek istediğini söyledi. Ona bütün bu olup bitenleri sıcağı sıcağına anlatmıştım. Annem bir şey dememişti. Hatta dilini bile şaklatmamıştı. Ama o günden sonra çayımın yanına her nedense fazladan bir iki şey daha eklemiş ve bu uzun süre devam etmişti. Angarat'ın köşkün bostanında çalı fasulyesi toplarken buldum. Bostanın uzayıp giden yeşil duvarları arasında Angarat bembeyaz duruyordu. Arkasına dikildim ve ona ''Ne var?'' dedim. Omzunun üstünden doğru yarım gözle bana baktı. Ellerini başının hizasından yukarı uzatmış, fasulye sırığından fasulye topluyor ve bunları hiç bakmadan sepetin içine atıyordu. ''Ne olacak?'' dedi. ''Yabancı gibisin.'' Yüzü gülüyor, sesi yaprakların arasında kayboluyordu. Rengi yerine gelmişti. Aramızda gözle görülmeyen ve her iki yanımda basamaklar bulunan bir soğukluk duvarı vardı. Ama ikimiz de bu duvarı aşmak için adımlarımızı atamıyorduk. Tıpkı iki yabancı gibiydik. ''Evet.'' dedim. ''Sana yardım edeyim mi?'' ''İşim bitti.'' dedi. ''Hadi eve gidelim.'' İleride Frank üzümlerinin yanında durdu, eğilip asmaların böceklenip böceklenmediklerine baktı. Ama birkaç asmanın yapraklarını gözden geçirdikten sonra tekrar doğruldu. Asmalara bakarak titrek bir sesle, ''Kabalık ettiğim için senden özür dilerim, Hov.'' dedi. İçimde bir sıkıntı duyarak oradan kaçmak istedim. ''Böyle bir şey yapmadın.'' dedim. Daha güçlü ama daha sakin bir sesle, sanki ellerimin büyüklüğünü ve onlardan duyduğum utancı benimle birlikte hissetmiş gibi, ''Sana karşı çok kötü davrandım.'' dedi. ''Sen gittikten sonra kendimi öldürebilirdim. Birçok kimselere böyle kabalıklar yaptım. Aslında onların bir suçu yoktu. Çok üzüldüm, Hov. Hala da üzgünüm.'' Ondan daha fazla kızarıp az öncekinden daha çok sıkılarak ''Zararı yok kız.'' dedim. ''Üzülme.'' ''Biri sizden özür dileyince ezilir büzülürsünüz. Bu sizin özür dilemek zorunda olmanızdan daha kötüdür. Çünkü başlangıçta hakaretin, sonra da gönül almanın verdiği sıkıntıyı çekmek zorunda kalırsınız.'' Şapkasını iki eliyle tutarak aşağı doğru çekti. bir çalı kuşu kadar utangaçtı. Tatlı bir sesle, "Öpüşelim mi?" dedi. "Peki," dedim ve onu çenesinden öptüm. Ama o beni ağız dolusu öptü. Sonra da avurtlarını şişirerek nefesini boşalttı. "Öf," dedi. "Çok şükür bu da bitti." "Ne bitti?" diye sordum. Gülerek, "Senden özür dilemek," dedi. Haftalardan beri kendimi hazırlıyor, sana söyleyeceklerimi ezberlemeye çalışıyordum. Ama söyleyeceklerimin hiçbirini söyleyemedim. Gerek yoktu bütün bunlara, dedim. Hayır, dedi. Pekala vardı. Hadi gel yarış edelim. İster misin? Bakalım limonlar kim önce varacak? İkimiz birden ok gibi fırladık. Angarat benim önüme geçti. Eteklerini eline almış, sanki oraya varmak ona bir zafer kazandıracakmış gibi koşuyor, havaya şen kahkahalar atıyordu. Ama en sonunda şapkasının iğneleri yerinden kurtulup saçlarının örtülerini gevşetince durmak zorunda kaldı. Gülerek soluk soluğa, eliyle göğsünü bastırarak ve saç tokalarıyla şapka iğnelerini düzelterek ''Ah'' dedi. ''Ne güzel Hov.'' ''Evet'' dedim. ''Gerçekten çok güzel.'' Rüzgar onun saçlarını dağıtırken o elindeki iğnelere baktı ve sustu. Bahçenin kokuları çevremizde buram buram tütüyordu. Bunlara çilek tarlalarının oradaki sürülmüş toprakla, şarkı söyleyen asmaların kokusu ve şurup yüklü elma ağaçlarıyla başlarını sallayan yıldız çiçeklerinin temiz havası karışıyordu. Rüzgar, birine koca bir but götüren bir kasap çırağı gibi hafif hafif ıslık çalarak bütün bu güzel kokuları başının üstünde taşımaktan mutluluk duyuyordu. Angarat bana baktı, sonra başını önüne eğdi. Şapka iğnelerini elinde evirip çevirdi. Gözleri uzayıp giden patikaya takıldı. Bir süre küçük mavi bir kelebeği seyretti. Tekrar iğnelere, sonra da bana baktı. Başını yine önüne eğdi. Kaldırıp bana baktı. Tekrar eğdi, kaldırdı. Eğdi, kaldırdı. Gözlerini gözlerimde dolaştırarak, "Teşekkür ederim Hov." "Teşekkür edecek bir şey yapmadım," dedim. Tekrar elindeki şapka iğnelerine takıldı gözleri. Ağlamaya hazırlanarak, "Doğru," dedi. "Bir şey yapmadın. Ah Hov, beni yalnız sen düşündün. Kimse benimle ilgilenmedi. Ona sen söyledin." Yüreğimi parçalayarak ağlamaya başladı. Yanıma sokuldu ve hafifçe bana dayandı. Titriyordu. Şapka iğneleri öteme berime batıyor, kocaman bir eşek arısı ikimizi birden dikkatle süzüyordu. "Hadi kız," dedim. "Bunun için ağlanır mı hiç? Artık olan olmuş, biten bitmiş. İlk kez ağlıyorum," dedi. Daha önce hiç ağlamamıştım. Bu yüzden kendimi tutamadım. Evet, her şey bitti Tanrı'ya şükürler olsun. Tekrar gözlerinden yaşlar boşandı. Şimdi hüngür hüngür ağlıyordu. Ama bunlar geçiştirilen bir acının gözyaşlarıydı. Vücudundan süründüğü parfümünün kokusu yükseliyor ve bu koku insanın içine işliyordu. "Hadi," dedim. "Sus artık, olur mu?" Toparlandı. Derin bir nefes alarak gülümsedi. Sonra da benden mendilimi alıp onun içine bir güzel sümkürdü. "Hay Allah," dedi. "Küçük bir bebek gibiyim. Eve döndüğümde yeni bir bebekle karşılaşacağımı umuyorum," dedim. "Zavallı Bron," dedi. "Hadi onun için biraz meyve toplayalım." Böylece ağaçların ve asmaların nimetleriyle dolu bir sepeti taşıyarak dağ yolundan eve döndüm ve içeri girince bir kez daha amca olduğumu öğrendim. Bron'un bir oğlu olmuştu. Adını da Taliesin koymuştu oğlunun. O gece Ivor'un çalımından yanına varılmıyordu. Zavallı Ivor bu olaydan bir ay sonra da öldü. Gece vardiyasındaydık ve çalışma bölgemize gidiyorduk. Koltuğumun altına sıkıştırdığım kazma düşmesin diye onu elime almak için durmuştum. Kayaların üstüne yüksekten düşen bir taşın çıkardığı sesi andıran bir çatırtı duydum. Ivor karanlığın içinde seslendi ama ne söylediğini bir türlü anlayamadım. Tavan Ivor'un üstüne çökmüştü. Orada durmuş kapkara fırtınaya bakıyordum. Çaresizlik içinde kalmıştım. Kaya parçası çökmüş, paramparça olmuş, insanı kör eden ve boğan tozlar ortalığa yayılmıştı. Geri dönmekten başka yapacak bir şey yoktu. Yankıların kayboluşu arasında sessizliğin yavaş yavaş geri gelmekte olduğunu işitiyordum. Sönmemesi için eliyle siper ettiği mumu yüzünün hizasında tutan Rice, "Bir şey olmadı ya Morgan," diye bağırıyordu. "Abim kayanın altında kaldı," dedim. Rice, "Allah aşkına kendine gel yavrum," dedi. "Şaşkın şaşkın bakma, aklını başına topla. Çabuk, susturun şu kazma seslerini. Çalışmanın sırası değil şimdi." İşçiler beni elden ele geçirerek kucaklarında dışarıya çıkarırlarken bir yandan da çöken kayaların kazmalarını kırıyor, koca koca taş parçalarını bana uyguladıkları aynı yöntemle elden ele aktarıyorlardı. Ivor'u buldular. Ama onu yukarıya, eve, tabutun içinde getirdiler. Bron günlerce gözlerini kapıdan ayırmadan köşedeki koltukta oturdu. konuşmuyor, kıpırdamıyor, ağlamıyor, surat asmıyor, hatta ölümden bile korkmuyordu. Sadece sesini çıkarmadan oturuyor ve bakıyordu. 32. Bölüm. Babam taliyesini kucağında oyalarken birini verir, ötekini alır, dedi. Veren de Tanrı, alan da Tanrı. Annem, git de bunu içerideki kıza söyle, dedi. Herhalde sana verecek bir cevabı vardır. İstersen zahmet etme, gidip ben söyleyeyim. Babam, sus artık Beth, dedi. Yangına körükle gitme. Tanrı'nın gazabını alevlendirme. Annem, gazabın da canı cehenneme, dedi. Bunu gizli kapaklı söylemiyorum. Herkes duysun. Bay Griffith gelip Brown'la oturuyor, bazen de öğleden sonraları onu Tynemouth'a da götürüyordu. Ama bizim bildiğimiz eski Brown'a kavuşmamız için aradan uzun bir zaman geçmesi gerekti. Ivor'un ölümünden hemen birkaç gün sonra Davy ile birlikte onun çalıştığı ocakta işe başladım. Burası babamın çalıştığı ocaktan biraz uzaktı. Bir süre sonra Davy sendika işleri için Londra'ya gidince ben de bir demircinin yanına çırak olarak girdim. Bir gün akşam üzeri elimde küçük bir yanıkla eve döndüm. Annem keten tohumu yağı almak için Brown'a gitti ve onunla birlikte döndü. Bu sakar oğlan da her zaman ya bir yerini keser ya da bir tarafını yakar, dedi. Brown keten tohumunu yağını elindeki yanığın üzerine dökerken iyi çocuktur o, dedi. Haksızlık etmeyin. Annem tatlı sözler insanı şımartır, dedi. Madende çalışmak istediğin zaman senden yana çıktığım için şimdi üzülüyorum yavrum. Hem de yüreğim sızlayarak üzülüyorum. Ona, niçin anneciğim diye sordum. Bunlar küçük şeyler. Başka erkekler böyle ufak tefek yaraları önemsemezler bile. Annem, başka erkekler başka erkeklerdir, dedi. Ama benim oğullarım benim oğullarımdır. Şimdi de bir bardak yayık ayranı içersin, değil mi? Evet anneciğim, lütfen, dedim. Birazcık da Brown'un meyveli çöreğinden istiyorum. Annem ağzını küçük bir düğme gibi aralayarak, ya, dedi. Öyleyse anneciğinin yaptığı çöreği de tavuklara verelim, ne dersin? Hayır anneciğim, dedim. Bizim çörek günümüz yarın, oysa bugün Brown'un çörek yapma günü. Brown gülümsüyormuş gibi ağzını gererek, bugün yalnız ekmek pişirdim, dedi. Zaten Garrett'la benden başka çöreği yiyecek kimse de yok. Hem biz üzümlü ekmeği daha çok seviyoruz. Üstümüze sıkıcı bir sessizlik çöktü. Bir kaya gibi duruyor, hiç kıpırdamıyorduk. Ivor bütün cüssesiyle aramızda dolaşıyor, anneme ikinci korodaki tenorların kendi seslerinden daha düşük bir perdede şarkı söylediklerini anlatıyor ve bunun nasıl olduğunu göstermek için mırıldanarak şarkı söylüyordu. Annem ayakta duruyor, zayıflıktan bir deri bir kemik kalmış olan ellerini göğsüne bastırıyor, yan gözle pencereden dışarı bakıyordu. Gözünün birini görebiliyordum durduğum yerden. O da pırıl pırıl parlıyordu. Brown kapının yanına gitti ve elini duvara dayayarak birinin yolunu bekler gibi kapının ağzından dışarı doğru uzandı. Bir yığın gözyaşı dökmeden yumuşamayacak olan bir sesle, ''Ah anneciğim, sevgili anneciğim'' dedi. ''Onsuz öyle yalnızım ki. Her akşam onun potinleriyle giyeceklerini hazırlıyorum. Ama sabahleyin onları yine bıraktığım yerde buluyorum. Ah anneciğim, o kadar yalnızım ki.'' Brown gittikten sonra annem dakikalarca olduğu yerde kaldı. ''Huf'' dedi. ''Eğer gelirse Brown'u yanımıza alacağım.'' ''Hiçbir zaman gelmez anneciğim'' dedim. ''Bir evin bir tek hanımı olur.'' Annem önlüğünü koparır gibi çıkararak, ''Öyleyse sen gidip onunla oturursun'' dedi. ''Şimdi aşağıya ineceğim ve seni isteyip istemediğini öğreneceğim. Birinin yemeğini pişirerek, söküklerini dikerek, onu rahat ettirmeye çalışarak avulması gerekiyor. Bu yüzden acısını unutup da kendine bir başka koca bulana kadar onun yanında sen kalacaksın.'' ''Başka bir koca mı dedin?'' diye sordum ona. Ve ne yalan söyleyeyim, dünya paramparça olup gözlerimin önünde kara lekeler halinde uçuşmaya başladı. Üstüme tıpkı bir kaya gibi tanımadığım bir nefretin ağırlığı çöktü. İçimde yepyeni bir nefretin uyandığını hissettim. Bu bir kıskançlıktı. Bronwyn'in yanında başka bir erkeği görmek düşüncesi kanıma dokundu. Yıldızlar dünyasında onun başka bir adamla yaşayacağını, onunla aynı yastığı paylaşacağını kabul edemedim. Bronwyn bir başkası için her kadının günlük yaşamında yaptığı gibi ev temizleyebilir, yemek pişirebilir, sökük dikebilir, yama yapabilir, bütün bu işleri görebilirdi. Ama içinde harplar ve zilli tefler çalınan, gizemli şarkılar söylenen, acayip şiirler okunan bir dünyanın kapılarını başka bir erkeğe açamaz, sayısız ayların dönüp durduğu altın renkli göklerde ona yer veremezdi. Hayır, bu olamazdı. Kimse onun koynuna giremez, Adem'in Havva'ya yaptığını ona yapamazdı. Hayır, bu olamazdı. Hayır. İçimde kabaran bir nefret denizi bana hayır, hayır dedirtiyordu. Ben onun uyanık bir gözcüsüydüm. Yine de onunla Sein Van'la olduğu gibi birlikte olmak isteğini duymuyordum. Bro'nun kendi dünyası vardı. Orada Ivor hala yaşıyordu. Ben bu dünyanın kapısında duran bir yabancıydım. Ayrıca oraya girmek de gelmiyordu içimden. O zaman Bro'nun yalnızlığını anladım ve bu yalnızlığı kendi içimde hissettim. Çünkü Seymen'in dünyasından, daha doğrusu ona ve bana ait olan, birlikte bulduğumuz dünyadan uzak olduğum için ben de yalnızdım. O dünyaların bahçesinde her zaman bir melekle karşılaşırız. Elinde alevli bir kılıç tutan bu melek bizi oradan bir an önce uzaklaştırmaya bakar. Bahçenin güzelliğini görmemize, oradan gerisin geriye süzülmemiz bir olur. O dünyaların bahçesinden soluğumuz kesilmiş, gözlerimiz görme yetisini yitirmiş, kolumuz kanadımız kırılmış olarak döneriz ve kendi yalnızlığımız içinde değerine değer biçilemeyen anılarımızla baş başa kalırız. Annem, başka bir koca, dedi. Evet oğlum, o genç bir kadın. Güzelliği de yıllarca sürecek. Ayrıca geçimini de sağlamak zorunda. Kimseden yardım istemeyecek kadar da gururlu. Elbette bir başkasıyla evlenecek. Allah vere de elini çabuk tutsa. Gidip onu göreceğim, dedim. Bro'nun evine gittim ve onu köşedeki koltuğa oturmuş, hala kapıya bakarken buldum. Bron, dedim. Buraya gelmemi, seninle oturmamı ister misin? Başka bir dille konuşuyormuşum gibi başını kaldırıp yüzüme baktı. Kazandığım parayı da sana veririm, dedim. Sanki kendi kendisinden özür diliyormuş gibi sakin ve tatlı bir sesle senin yerin annenin yanıdır, dedi. Ama gözlerinin ışıldadığını fark ettim. Ben neredeysem benim yerim de orasıdır, dedim. Annenin kalbi kırılacak, dedi. Bunu ilk öneren annem oldu, dedim. Bronwyn, bana acıyor da ondan, dedi. Acıdığı için değil, dedim. Sağduyu bunu gerektiriyor. Eğer sabah akşam birinin giyeceklerini hazırlayacaksan, bari bunlar benimkiler olsun. Bron biraz daha zayıf bir sesle, ben annen kadar güzel yemekler pişiren bir aşçı değilim, dedi. Sen aşçıların aşçısın, dedim. Onun üstünlüğü uzun yıllardan beri yemek pişirmesinden ileri geliyor, hepsi o kadar. Söylemek istediği şeyler çaydanlığın, büfenin üstündeki tabakların ya da ocak rafındaki bakır tencerelerin arkasında saklıymış gibi gözlerini mutfağın içinde gezdirerek, bu iş ailenin başına yeni bir dert açacak, dedi. Evet, dert açacak, dedim. Eğer hayır diyecek olursan. Beni istemediğin için kendimden utanacağım. Annem de sana layık olmadığımı sanacak. Sustuk. O söylenmek istenen şeyler gerçekten saklanıyorlarsa, görünmemek için de ne gerekiyorsa onu yapıyorlardı. Bron gözlerini yine kapıya dikti. Ama elleri önlüğüyle oynuyordu şimdi. Kapıya doğru yürüdüm. Potinerim mutfağın çineleri üzerinde iç çekiyordu. Uzanıp kapıyı örtüm ve ona sırtımı dayadım. Bron hiç de gülümsemeye benzemeyen bir gülümsemeyle yüzüme baktı. Ona, evet mi, hayır mı diye sordum. Koltukla birlikte sallanmaya başlayarak soğuk bir sesle, evet, dedi. İyi, dedim. Gidip yatağımı getireyim. Tekrar eve döndüm. Doğruca bu odaya çıktım ve şu anda üzerinde oturmakta olduğum şilteyi dürerek pencereden dışarıya sarkıttım. Arkasından da karyolayı. Sonra yatağımla karyolamı Bron'un evindeki bu odaya benzeyen küçük ve boş odaya taşıdım. Geri dönüp elbiselerimi aldım. Sonra da annemle vedalaşmak için tekrar eve çıktım. Annem, demek böyle, dedi. Evet, dedim. Gidiyorsun ha, dedi. Sık sık gelirim anneciğim, dedim. Annem, pekala, dedi. Akşamları yemeğe gelirsin olur mu? Peki anneciğim, dedim. Annem kuru bir sesle, hadi bakalım, güle güle, dedi. Onu öperek, hoşça kal anneciğim, dedim ve çıkıp gittim. İlk birkaç ay sakin geçti Bronwyn'le. Sanki aramızda tebeşirle çizilmiş bir çizgi vardı ve bu çizgi her gün tazeleniyordu. Bu çizginin bir yanında o, öbür yanında da ben olmak üzere yaşıyor, konuşuyor, gülümsüyorduk. İki yabancı gibi değildik, zira birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Güldüğümüz zaman bütün kahkahamızı boşaltmadığımızı, katıla katıla ya da içten ve yüksek sesle gülmediğimizi, bunun büyük bir kısmını çizginin iki yanında sakladığımızı biliyorduk. Konuştuğumuz zaman bütün benliğimizde değil de başkaları tarafından Bronwyn ile Hugh Morgan diye bilinen benliğimizin sadece bir parçasıyla konuştuğumuzu da hissediyorduk. Birbirimizin yanına yaklaşınca ikimiz de dikenlerini kabartan kirpilere benziyorduk. Bunu hiçbir zaman birbirimize belli etmiyorduk ama ikimiz de biliyorduk. Aramızdaki sıcak hava yalnız onunla benim hissedebileceğimiz sıcaklıktaydı. Kahkahalarımızın sahteliği yalnız ikimizin anlayabileceği sahtelikteydi. Konuşmalarımız boştu. Yemeklerden, Taliesin'in yanaklarının renginden, akşamları havanın çok erken karardığından söz ediyorduk. Ama niçin boş sözlerle konuştuğumuzu ve niçin göz göze gelmemeye çalıştığımızı ikimiz de biliyorduk. Birbirimizden korkuyorduk. Ama bunun gerçek bir korkuyla, ürküntüyle, yılgınlıkla hiçbir ilgisi yoktu. El deyince kuyruğundan burnunun ucuna kadar derisinin içinde titreyen cins bir atın korkusuna benzeyen bir korkuydu duyduğumuz. Dokunmadan ileri gelen bir korkuydu bu. Öyle ki dokunan ister söz, ister göz, isterse el olsun. Bunun tek nedeni de bir anda varılabilen, bir an hissedilebilen ve bir anda kaybolup gidiveren başka bir dünyayı tanımış olmamızdı. Bruno'nun yanında kaldığım bu aylar içinde Havva'nın niçin yapraklarla örtündüğünü, onunla Adem'in Tanrı'nın sesini duyunca niçin bahçedeki ağaçların arasına gizlendiklerini anladım ve toprağa dönünceye kadar erkekler iki büklüm yer altında kömür kazarak, kadınlar da bulaşık çukurunun başında durup kirli tabakların yağıyla ellerini sertleştirerek yaşamlarını alınlarının teriyle kazansınlar diye onları cennetin bahçesinden kovan lanetin büyüklüğünü kavradım. Aylarca her gün yataktan kalkıp işe gitmek ve tekrar yatağa girmekten başka bir şey yapmadan yaşamak ne tuhaf oluyor. Buna alıştıktan sonra önemsiz bir olayla karşılaştığınız zaman bunun gözünüzde büyüdüğünü görür ve büyük bir korkuya kapılırsınız. Bütün benliğinizi saran bu korkunun ağırlığını hafifletebilmek için düş gördüğünüze kendinize inandırmaya çalışırsınız. 33. Bölüm. Davy uzun zamandan beri Londra'da bulunuyor, oradaki sendikada olup bitenleri izliyor ve sendikanın çalışmalarıyla ilgili raporları bizim şubeye gönderiyordu. Mektupların çoğunu ben yazıyordum ve yazdıklarımdan sendikanın gittikçe güçlenmekte olduğunu anlıyordum. Her hafta yüzlerce yeni üye sendikaya yazılıyor ve her hafta işverenlere karşı harekete geçirmesini isteyen sesler artıyordu. Çalışma saatlerinin azaltılması, ücretlerin artırılması, kömür damarının verimli olduğu yerlerde kura ile çalışılması, ocak kapılarının yabancı şirketlere kapatılması isteniyordu. Bütün bu isteklerin savunucuları vardı ve her biri bunun gerçekleştirilmesi uğrunda savaşmaya hazırdı. Ianto haftalardan beri her gece işverenlere değil de hükümete karşı harekete geçirmesini destekleyen sürekli konuşmalar yapıyordu. Bay Griffith de bu konuda onu destekliyordu. Toprak sahiplerine ödenen, özellikle onların ekilmiş toprakların altından çıkan kömürden ton başına aldıkları paraların durdurulmasını istiyorlardı. Çünkü toprağın üstü için zaten kira alan bu kişiler, toprakların altından maden damarları geçiyor diye fazladan para almaktaydılar. Ianto, yakında toprakların üstündeki hava içinde kira isteyecekler, dedi. Toprak sahiplerine bu hak tanınmamalı. Kendi vagonlarımız, kendi lokomotiflerimiz, kendi demiryolu işçilerimiz olmalı. Sadece yurdun her tarafına uzanan demiryolu şirketlerinin hatlarını kullanacağımız için onlara kira ödemeliyiz. Kömürümüzü bütün dünya piyasalarına satabilmek için bir de madenciler filosu kurmalıyız. Ama bu işi ülkemizdeki bütün evlerin sobaları, ocakları bol bol kömüre kavuştuktan, bütün kömür kovaları ve kömürlükler tıka basa dolduktan sonra yapmalıyız. Piposunu tüttürmekte olan babam gözlerini terliğinin burnuna dikerek ona "Bütün bunların sahibi kim olacak?" diye sordu. Öfkenin aleviyle benzes olan Ianto sakin bir sesle ''Halk'' dedi. ''Sadece halk. Tanrı dünyayı insanlar için yarattı. Bazı insanlar için değil.'' Babam piposunu tüttürmeye devam ederek ''Bunları satın alacak parayı nereden bulacağız oğlum?'' diye sordu. Ianto ''Kömürü Tanrı yarattı baba'' dedi. ''Ama parayı insanlar icat etti. Tanrı bulutların arasından elini uzatıp yarattığı ve bize bağışladığı nimetlere karşılık hepimize birer hesap pusulası verseydi ne acı olurdu. O zaman ne yapardık acaba? Babam kapıldığı kaygının şaşkınlığı içinde ağzına kadar dolu piposunu silkerek boşalttı ve benim bunlara aklım ermez yandı dedi. Aslına bakılacak olursa söylediklerin çok doğru. Ama Tanrı'nın ve kutsal kitabın maden işleriyle ilgilendiklerini sanmıyorum. Yalnızca maden ocaklarının hesap defterlerini tutanlar ve gözleri paradan başka bir şeyle doymayanlar bu işlerle uğraşırlar. Büyük güçlüklerle karşılaşacaksınız oğlum, büyük güçlüklerle. Ianto, öyle olsun dedi. İnsanlar ancak haklarını korumak için savaşın vermeyi unuttukları zaman başarısızlığa uğrarlar. Ayrıca haksızlıkları korumak için uğraşanlar da var. Hem de bunların sayısı pek çok. Ne olursa olsun, kömür fiyatlarının artmasıyla ya da düşmesiyle değişen ücret sistemine bir son vereceğiz. Bu da bir başlangıç olacak. Hemen hemen her gece bütün vadilerin erkekleri toplanarak bu değişebilen ücret, yani eşel mobil sistemi üzerinde tartıştılar. Bir zamanlar haftalık çalışmaları karşılığında bir avuç dolusu altın para kazanan babam gibi daha yaşlı olanlar bugünkü durumdan gençleri sorumlu tutuyor, hiçbir şey dinlemek istemiyor ve bu eşer mobil ücret sistemine hiç değilse kendilerini aç bırakmadığı için dört elle sarılıyorlardı. Sonra Ianto, Will Thomas ve Moisten Marriott ile birlikte işten çıkarıldı. Üçü de sendikanın etkin üyelerindendi. Bunun üzerine işçiler kazmalarını bırakarak greve gitmeye kalkıştılar ama Ianto bunu kabul etmedi. Aç kalacak bir sürü çocuğun ağırlığını vicdanına yüklemek istemediğini söyledi. Üçü de haftalarca ocakları dolaşarak kendilerine iş aradılar. Ama usta işçi oldukları halde hiçbir yerde iş bulamadılar. Babam, "Patronlar size karşı bıçaklarını bilemişler," dedi. "Artık ömrünüz boyunca ocaklarda iş bulamazsınız." Ianto, "Doğru," dedi. "Yarın demir fabrikasına gideceğim." Babam ona, "Sendika sana bir aylık bağlayamayacak kadar yoksul mu?" diye sordu. Ianto, "Sendika için ne yapıyorsam bunu bir amaç uğrunda yapıyorum," dedi. "Onu kendi yararım için kurmuş olduğumu söylemelerini mi istiyorsun?" Babam, "Ama Ianto yavrum," dedi. "Birinin bu işi yürütmesi gerek. O işi de elbette emeğinin karşılığını alacaktır." Ianto, "Doğru," dedi. "Ama o kişinin yerinde ben olmayacağım." Böylece Ianto dağın öbür yamacındaki demir fabrikasına gitti ve döküm ocaklarında kendine bir iş buldu. Akşamlar eve geç geliyor ve lamba ışığında çalışıyordu. Fabrika evden 4 mil uzaktaydı. Dönüşte 4 mil olduğuna göre günün 4 saati yolda, 8 saati de işte geçiyor, geriye 12 saat kalıyordu. Bu 12 saatte ancak yıkanmasına, yemeğini yemesine, sendikanın mektuplarını yazmasına ve toplantılara katılmasına yetiyordu. Ben hala demircinin yanında çalışıyor, çoğu zaman yer altındaki işleri yapıyordum. Bunlar kırılıp dökülen kömür vagonlarının onarılması, körleşen kazma uçlarının sivriltilmesi gibi ateşle çekicin halledebileceği ufak tefek şeylerdi. Demiri işlemek bana büyük bir zevk vermiyordu. Çünkü onun iradesi kendine değil, onu işleyenin elindeydi. Körün bir iki inip kalkmasıyla ateş harlanır ve korların içindeki demir tıpkı bir tutsak gibi istediğiniz biçime girmek üzere buyruğunuzu bekler. Oysa tahtanın üzerinde dikkatle çalışmak gerekir. O sizden saygı ve sevgi bekler. Çünkü onun canı ve ruhu vardır. Tahta işini ciddiye almayan bir ustanın isteğine hiçbir zaman boyun eğmez. Dikkatsizlikle ya da acemilikten ileri gelen yanlış bir harekette ıskarpelleri kaydıracak, rendeyi gereğinden fazla kullanacak olursanız bütün emekleriniz boşa gider ve elinizdeki tahta ocağı ısıtmaktan başka bir şey yaramaz. Ama demir böyle değildir. Onu istediğiniz kadar dövebilirsiniz. O, size karşılık vermek için tüküren bir kara kurbağa gibi sadece öfkeli kıvılcımlar saçar. Eğer bir yanlışlık yapmışsanız onu tekrar ateşe sokar, körün üstüne birkaç kez abanırsınız. Çok geçmeden bu zavallı ruhsuz nesneyi tekrar önünüzde dövülmeye hazır bulursunuz. İşimizin sıkı olduğu ve stokumuzun tükenmeye yüz tuttuğu zamanlar sık sık kasabaya gider, oradaki demirciden demir alırdım. Bir gün öğleden sonra yine oraya gitmiştim. Pazar kurulmuştu. Üstümde maden ocağının simsiyah kömür lekeleriyle dolu iş elbisem vardı. Başkalarının temiz elbiselerini kirletirim korkusuyla kalabalığın arasında çekine çekine yürüyordum. Demirhanenin pazar yerine yakın oluşu çiftçilerin çok işine yarıyordu. Arabalarının yükleri boşaltılırken çiftçiler hem atlarını allatmak için demirhaneye götürmek fırsatını buluyor hem de oradan kendi sergilerin önünde bekleşen müşterilere göz kulak oluyordu. Bu yüzden pazar kurulduğu günler demirhane arı kovanı gibi işler, gülen ve konuşan insanların gürültüleri, körün hırıltıları, kızgın ateşin fısıltıları, ter dökerek örsün üstünde demir döven işçilerin çekiç takırtıları, yerleri eşeleyen atların toynak sesleriyle dolup taşardı. Tırnaklara nal çivilerinin çakıldığını, döşeme taşlarının üstüne törpülerin düştüğünü ve soğusun diye suya sokulan kızgın demirin sabırsızlıkla soluk aldığını duyardınız bu dükkanda. Henüz kızıllığını kaybedip maviye dönen yeni nallar, atların tırnaklarına çakıldıkça burnunuza keskin bir yanık kokusu gelirdi. Demirhanenin önünde Tynwysoed'in mavi arabası duruyordu. Bu küçük arabanın arka tarafı sepetlerle doluydu. Doruk ısırak ise dükkanın içindeydi. Nalbant, kısrağın art ayaklarından birini iki dizinin arasına sıkıştırmıştı. Kısrağa bakıyor ve gözlerindeki ifadeyi seyrederek gülüyordum. Duruşundan çifte atsam mı atmasam mı diye düşündüğü belli oluyordu. Tam o sırada çok iyi tanıdığım bir ses işittim. Bayan Nicholas, bitişik vadiden gelmiş olan bir çiftçiyle karısına "Kısrağa yeni nal çaktırıyorum," diyordu. "Hayvanın ne kabahati var, bütün gün sokaklarda sürtüyor." Çiftçinin karısı ona, ''Tanrı ve Soyet'te bütün işleri siz mi yapıyorsunuz Bayan Nikolas yavrum?'' diye sordu. Bayan Nikolas elinden eldivenini çıkarırken, ''Evet, hem de hiç durmadan çalışmak koşuluyla.'' dedi. ''Sabahtan akşama kadar biri gelir, biri gider.'' Çiftçi, ''Herhalde genç Bayan Evans'ı eğlendirmek için geliyorlardır, öyle değil mi?'' dedi. Oysa ihtiyar Evans kimseye eve sokmazdı. Bayan Nikolas, ''Zavallı beyefendinin bugünlerde bembeyaz kefeniyle mezarından kalktığını görürsem hiç şaşmam.'' dedi. ''Üstündeki mezar taşını yerinden oynatamadığı için oradan çıkamıyordur herhalde.'' Çiftçinin karısı, ''Üstüme iyilik sağlık Bayan Nikolas yavrum.'' dedi. ''O da neden?'' Bayan Nikolas, ellerini ve gözlerini havaya kaldırıp sonsuzluğa kadar dinmeyecek olan bir acının ağırlığını taşıyan bir sesle, ''Neden mi?'' dedi. ''Tabii ki evde olup bitenler yüzünden. Siz şimdi karşımda iki dirhem bir çekirdek dikilip yüzüme baka baka bana hiçbir şeyden haberiniz olmadığını mı söylüyorsunuz?'' Çiftçi kaşlarını kaldırıp piposunu ağzından çekerek, ''Hiçbir şeyden haberimiz yok.'' dedi. ''Olup bitenler nedir?'' Çiftçinin karısı çiftçiye sokuldu ve ikisi birden Bayan Nikolas'ın yanına yaklaştılar. Bayan Nikolas büyük bir üzüntüyle, ''Beş vadide yalnız siz kalmışsınız bilmeyen.'' dedi. ''Sizden başka herkes biliyor.'' Çiftçi karısına baktı. Ağızlarını oynatarak birbirleriyle işaretleştiler. Sanki yargılanıyorlarmış da canlarını kurtarmak umudu Bayan Nikolas'ın söyleyeceklerine bağlıymış gibi ikisi birden tekrar ona baktılar. Çiftçi, ''Aman Tanrım Bayan Nikolas'' dedi. ''Peki nedir bu olup bitenler kuzum?'' Bayan Nikolas başını sarsarak ve ihtiyar Evans'ın boylu boyunca kefeninin içinde yattığını görüyormuş gibi yere bakarak, ''Söylemek bana düşmez'' dedi. ''Ben sadece evin kahyasıyım. 47 yıldan beri de ailenin içindeyim. Bu lanet olası günleri göreceğim hiç aklıma gelmezdi.'' Çiftçi, ''Vay canına'' dedi. ''Korkunç. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama yine de korkunç. Öyle değil mi?'' Bayan Nikolas söylemek istediği kelimeyi bulmaya çalışırken bir süre bön bön baktı. Sonra belini doğrultarak dimdik durdu ve yarı kapalı ağzıyla ''Korkunç mu dediniz Bay Davies yavrum? Bu kelime pek hafif. Düşünün ki bir maden işçisinin kızı Bayan Davies yavrum haftanın her günü en iyi tabak takımlarını ve dantelalı sofra örtülerini kullanıyor. Bu yine de ötekilerin yanında bir şey değil. Söylemesi ayıptır ama her gün bir papazla araba gezintisi yapıyor.'' Bayan Davies, ''Bir papazla mı Bayan Nikolas?'' diye fısıldadı. Saçları çalı gibi dikenlenen Bay Davies, Bayan Nikolas'a, ''Kimmiş bu adam?'' diye sordu. Bayan Nikolas, ''Kim mi?'' dedi. ''Her gece geç saatlere kadar evde kim kalabilir? Bir de kim diye mi soruyorsunuz? Kim olabilir? Ben mumu söndürmüş, yatağıma yatmış oluyorum o saatte.'' Bayan Nikolas çevresine bakındı ama beni fark edemedi. Çünkü ben simsiyahtım ve taş kesilmiştim. Bayan Nikolas onlara doğru eğilip bir şeyler fısıldadı. Ağzından kelimelerle birlikte saçılan tükürüklerin havada parıldadığını gördüm. O konuşurken ötekilerin ağızları ve gözleri gülümseyen bir dehşetle yüz yuvarlak oldu. Bay Davies, "Ya," dedi. Bayan Davies o anda gökten tepemize bir ateş topunun düşmesi bekleniyormuş gibi fısıldayarak "Ey göklerdeki yüce tanrı," dedi. Bayan Nikolas görevini yapmış olmanın verdiği şişkinlikle "Evet," dedi. "Gece yarısı adamın evden çıkıp gittiğini nereden bileyim?" Üçü birden birbirlerine baktılar. Şeytanlar da onların çevresinde dans etti. Bayan Davies, "Zavallı kocası da Cape Town'da vatanı için kanını akıtıyor," dedi. Bayan Nikolas son nefesini veriyormuş gibi gözlerini yumdu ve bir şeyler yazmış olduğunu belli etmek için parmağıyla havada bir takım işaretler yaptı. "Bekleyin, göreceksiniz Bayan Davies," dedi. "Göreceksiniz." Bay Davies ciddileşerek ve kilisede vaaz veren bir papaz gibi sesini kalınlaştırarak ''Aferin'' dedi. ''İyi ve sadık hizmetçi.'' Bayan Davies ''Evet, gerçekten Bayan Nikolas yavrum'' dedi. ''Şimdi acı çekiyorsunuz ama bunun ödülünü alacağınız gün de gelecek, öyle değil mi?'' Bayan Nikolas gözyaşlarını silmek için mendilini çıkartarak ''Ay inşallah, inşallah'' dedi. ''Zavallı küçük bey, zavallı Bay Easton.'' Kömür ocaklarından gelen bir sünepe evin havasını kirletirken o binlerce mil uzakta didinsin dursun. Ah ah ne yazık. Yüzü pembeleşen Bayan Davies ondan ayrılıp başkalarıyla konuşmak için sabırsızlanarak çok doğru ne yazık dedi. Tanrı yardımcınız olsun Bayan Nikolas yavrum. Oradan gitmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Gözlerim görmez kulaklarım duymaz olmuştu. Buraya bir iş yapmak için geldiğimi bile unutmuştum. İçim bomboştu. Bayan Nikolas'a tek bir kelime söylemeden yürüyüp gittim. Oysa yarını düşünmeden, onun pörsümüş boynunun katmerlerine el değirmenin tiksintisinden başka bir şey hissetmeden onu öldürebilirdim. Ama böyle bir şey yapmadım ve oradan uzaklaştım. Bronwyn'e gittim ve onu taliyesini banyodan sonra kurularken buldum. "Hayrola," dedi. "Erken geldin. Henüz ne banyo hazır ne de başka bir şey." "Zararı yok," dedim ve ona her şeyi anlattım. Sözlerimi bitirdiğim zaman Bron'un yüzü elinde tuttuğu havlu kadar beyazdı. Taliyesini kucağına aldı ve gözlerini kapayıp başını yukarı kaldırdı. Bezginliğini belli eden bir sesle, "Eh," dedi. "Oğullarım büyüyüp yetiştikleri zaman dilerim insanların dilleri şimdiki kadar uzun olmaz. Dedikodu yapmaktan acaba ne geçiyor insanların eline?" Ona, "Bu durum karşısında ne yapmamız gerekir?" diye sordum. Düşünülecek başka bir çare yokmuş gibi, "Angarat'ı görüp bütün bunları ona anlatmalıyız," dedi. "Bu onu öldürür," dedim. "Bizden işitmesi daha hayırlı olur," dedi. "Eğer o kadın Isan'a mektup yazdıysa, ya Isan'ın mektubu ya da kendisi yoldadır. Angarat sonra daha zor durumda kalır." Ona, "Acaba kadının söyledikleri doğru mu?" diye sordum. "Bay Griffith gece yarılarına kadar orada kalıyor mu? Ne dersin?" Bron, sarmakta olduğu taliyesinin kundağını yarıda bırakarak, "Ne bileyim," dedi. "Bu benimle ilgili bir iş mi? Kuşku mu duyuyorsun?" Kendimden geçerek, "Hayır," dedim. "Bütün bunların yalandan başka bir şey olmadığını sanıyorum." Bron, "Mesele bu değil," dedi. "Bu onların işi olduğu için yalnız onları ilgilendirir. Bizi, seni, beni ya da yeryüzündeki herhangi bir kimse ilgilendirmez." "Ama Bron," dedim, "o bir vaiz." "Bron, aynı zamanda da bir erkek. Angarat da bir kadın. Bu doğru bir şey mi?" dedim. "Angarat başkasının karısı." Bronwyn taliyesini kaldırıp öptü. Oğlanın küçücük tombul yanaklarında yüz yuvarlak dudak izleri kaldı. Taliesin katıla katıla tıpkı bir tavuk gibi güldü. Gözleri yaşaran Bronwyn aldığı öpücükle biraz canlanarak sakin bir sesle, "Aylardan beri bana nasıl baktığının farkında mısın sen?" dedi. Başımı önüme eğip ellerime baktım ve derime işlemiş olan kömür tozlarının siyahlığı altında damarlarımın kabardığını gördüm. Ustura gibi keskin bir utancın içimi doğradığını hissettim ve bunun acısıyla bağırmak istedim. "Utanıyorum Bron," dedim. Bron sabırsızlandığını belli eden bir sesle soluğu burnundan vererek, "Utanıyor musun?" dedi. "Erkek olduğun için mi yoksa yakayı ele verdiğin için mi utanıyorsun?" İçimdeki ustura görevini yapmaya devam ederken, "Hayır," dedim. Üzüntülerine bir üzüntü daha kattığım için. "Saçmalıyorsun oğlum," dedi ve tekrar taliyesini öptü. "Hadi şimdi gidip yıkan, sonra da karnını doyur. Yine oturup konuşuruz." Ben yemeğimi yerken Bron yukarı katta yeni entarisini giyiyordu. Sofadan kalktığım zaman o da hazırlanmış aşağıya inmişti. "Ben Ankara'ya giderken sen de Bay Graft'e gidersin, olur mu? Yoksa Bay Graft'e de mi ben mi uğrayayım?" "Sen Ankara'ya git," dedim. "Oradaki iblisi görecek olursam belki elimden bir kaza çıkar. Ama Bay Graffit'e bütün bunları nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum." Bron, "Olduğu gibi anlat," dedi. "Söyle gitsin. Gerisini artık kendisi düşünsün." "Olur," dedim. Yanıma yaklaşıp saçımı okşadı ve hafifçe kapadığı gözleriyle aralık duran ağzındaki dişleri pırıl pırıl parlarken gülümseyerek yüzüme baktı. "Hadi hoşça kal. Şunu bil ki benim gözümden bir şey kaçmaz." Başında kabak yerlerinin esmeye başladığını, pantolonun içinde bir şeyin kabardığını gördüğüm gün anlamıştım. "Beni kör mü sanıyorsun yoksa Huf?" "Hayır," dedim. Bunu fark ettiğini biliyordum ama karşılıklı bir konuşma yapılmadıkça bunun bir önemi olabileceğini sanmıyordum. Bron yüksek sesle güldü. Onun güzel ve içten gelen bir gülüşü vardı. "Ne tuhaf çocuksun," dedi. "Döndüğüm zaman konuşmamızı sürdürürüz, olur mu?" "Peki," dedim. Utanarak, aynı zamanda öfkelenerek kendimi her zamankinden daha kötü hissettim. Sanki sivri taşlarla dolu bir yolda düşmüş ve başımı yarmıştım. Beynimde böyle bir yaranın acısını duyuyor ama elimi ona değdiremiyordum. "Bron, Bay Graffit'le konuşmadan annene uğrama," dedi. "Üzüntün annenin gözünden kaçmaz. Sonra ona her şeyi anlatmak zorunda kalırsın. Hadi hoşça kal." "Güle güle," dedim. Birbirimize baktık. Bu işi ciddiye aldığımı ona göstermek için gülümsememeye çalıştım. Ama onun gözlerini görüp de sıkıntısını unutmayacak bir insan bulunamazdı. Bu yüzden gülümsedim. Bron yine yüksek sesle güldü ve kapıyı usulca kapatıp gitti. Hava kararıncaya kadar orada Bron beni ve kendimi düşünerek oturdum. Hala içimde bir sıkıntı, bir tedirginlik ve bir utanç duyuyordum. Ama o gülümseme gözümün önüne geliyor ve bunların hepsini alıp götürüyordu. Bronwyn'e karşılıklı bir konuşma yapılmadıkça bu kabarıklığın bir önemi olabileceğini sanmadığımı söyleyecek kadar aptallık ettiğim için kendi kendime kızıyordum. Hele bana nasıl baktığının farkında mısın diyen sesini hatırladıkça daha beter terliyordum. Bir hayvan gibi davranmış olduğumu düşünerek utandım. Kendime sövüp saydım. Ama o gülümseme gözlerimin önünde beliriyor ve bu düşünceleri alıp götürüyordu. Bron biliyordu ve bu yüzden gülüyor, benimle alay ediyordu. Kendinizle ilgili küçücük bir sorunun zihninizi başkalarının büyük dertlerinden uzaklaştırması ne tuhaftır. Bay Griffith ile Angarad'ı çoktan unutmuştum. Ancak yukarıda Garrett ağlayıp da Taliesin'i uyandırınca Bronwyn'in Angarad'a gitmiş olduğunu, benim de Bay Griffith'e gitmem gerektiğini hatırladım. Yerimden fırladım. Yokuş aşağı koşarak istiridye kabuğu biçiminde saçağı olan küçük eve gittim ve arka kapıdan içeri girdim. Bay Griffith'in rengi biraz uçuktu ama elini yüzünü henüz yıkamış olduğu için yüzünde bir tazelik vardı. Ceketi ve şapkası bazı kitaplarla birlikte masanın üstünde, burun buruna duran terlikleri de sandalyenin yanındaydı. Dirseklerine kadar sıvamış olduğu gömleğinin kollarını aşağı doğru çekerek "Naber Hoof?" dedi. "Bay Griffith," dedim. "Size söyleyeceklerim var." Gülümseyerek "Bunlar bekleyemez mi Hoof?" dedi. "Baksana, zaten geç kaldım." "Tynemarsoy'a da mı gidiyorsunuz efendim?" diye sordum. "Evet," dedi ve ceketini giymek için arkasını döndü. Sırtını eğişinden bir saldırıya karşı hazırlandığını ve her nedense sinirlendiğini anladım. "Ben de Tynemarsoy'a ile ilgili bir şey söylemek için geldim efendim," dedim. Dönüp yüzüme bakmadan soğuk bir sesle "Neden?" diye sordu. Ona her şeyi anlattım. Konuştuğum sürece mum ışığında hiç kımıldamadan durdu. Hala sırtı bana dönüktü. Elleri ceketinin yakasındaydı. Sanki ona yağmurun başladığını haber vermişim gibi "Ya," dedi. "Demek böyle Huf." "Evet efendim," dedim. "Acaba ne yapmalı?" dedi. "Angarad'ı korumak gerek." "Bayan Nicholas'ı boğmaktan başka çare yok," dedim. 11. kaset, 1. yüzün sonu.